Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun efendim. Sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz şöyle. Dinleyicimiz diyor ki, Kur'an-ı Kerim kendisinin apaçık olduğunu bizlere beyan ediyor. Peki neden farklı yorumluyoruz?
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'i apaçık bir Arap lisanıyla gönderiyor. Burada apaçık olan Arap lisanı anlaşılır bir Arapça ile gönderiyor. Başka yerlerde de Kur'an-ı Kerim'in açıklanmasını Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e bıraktığını beyan ediyor. Biz sana Kur'an-ı Kerim'i indirdik ki onu insanlara beyan edesin diyor. Başka yerde de hâzâ beyânül innâs, bu insanlara bir duyurudur, bir ilandır ifadesini görüyoruz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in apaçık bir Arapça ile geliyor olması, onu anlamada insanların farklılığa düşmemesi gerektiği anlamına gelmiyor. Çünkü lisan dediğiniz şey bir aktarımdır. İnsanın içinde olanı dil vasıtasıyla dışarıya vurmasıdır. Burada dil bir araçtır, lisan bir araçtır, bir köprüdür. Binaenaleyh bu köprüden herkes aynı eşitlikte geçmez. Köprünün kimi sağından, kimi solundan, kimi ortasından geçer, kimi hızlı, kimi yavaş geçer. Bundan dolayı böyle farklılıkların oluşması gayet doğaldır, tabiidir. Nitekim Cenab-ı Rabbül Alemin lisanlarınızın farklılığını varlığımızın işaretleri kıldık diyor. Yani bizim farklı anlayışlarımız, farklı diller kullanmamız Allah'ın varlığına, birliğine delalet eden ayetlerdendir. Bundan dolayıdır ki Cenab-ı Allah dileseydi bütün insanlığın tek bir din üzerine olacağını, ama bizim aramızda ihtilafa düşmemizi, böylelikle bir imtihan senaryosunda imtihanın gereklerinin yerine gelmesini murad ettim. Şöyle ki biz bu dünyaya Cenab-ı Allah'a kulluk yapmak üzere gönderildik. Bu kullukta hangimizin daha ileriye gittiği, hangimizin daha güzel bir kulluk sergilediği bizim imtihanımızı teşkil ediyor. Baktığınız zaman Kur'an-ı Kerim'i anlama oranı birden yüze kadar veya işte eksi sıfırdan artı sonsuza kadar bir farklılık arz edebiliyor. Hatta Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bir sivrisinek misalini örnek verir ve bununla Kur'an-ı Kerim'deki verdiği bu misalle kiminin sapıttığını, kiminin hidayet bulduğunu söyler. Baktığınızda Kur'an-ı Kerim'in bizatihi kendisi birilerinin sapıtmasına, birilerinin de hidayetine vesile olabiliyor. Nitekim Ebu Leheb kendisi Arapçanın otoritesi olmasına rağmen, Ebu Cehil Arapçanın otoritesi olmasına rağmen, kendileri gizli gizli Kur'an-ı Kerim'i dinlemek için saklanarak bahane aramalarına rağmen Kur'an-ı Kerim'i kabullenmemişlerdi. Oysa onlar Kur'an'ın hak olduğunu sahip oldukları Arapça bilgisiyle ölçebilecek derecede bir donanıma sahiptiler. Dolayısıyla sadece Arapçayı bilmek de Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamak için ve anladığımızı hayatımıza tatbik etmek için yetmiyor. Ondan dolayıdır ki Kur'an-ı Kerim hemen Fatiha suresinden sonra gelen Bakara suresinin başında Elif, Lam, Mim, Zalikel kitabu la raybe fih, Elif, Lam, Mim diyor. Bunlara mukatta'a harfleri diyoruz. Yani kesik kesik olan harfler. Elif başlı başına bir harf olarak, Lam yine bir başka harf olarak, Mim başka bir harf olarak tek başına söylendiğinde zihnimize bir mana gelmiyor. Ama bunlarla Cenab-ı Allah neyi kastediyor? Onu en doğrusuyla kendisi biliyor. Şu kadar var ki bazı alimlerimiz bu sure başlarında kesik kesik harfler halinde gelen hurufu hecadan müteşekkil olan hurufu mukatta'nın Cenab-ı Allah'ın adeta insanlara bir meydan okuması, işte Kur'an-ı Kerim'in ham maddesi elif, lam, mim gibi harflerdir. Sizin elinizde de bu harfler var. Alfabede işte 28 harf var. Bu harflerle beraber hadi siz de eğer becerebiliyorsanız, yapabiliyorsanız, gücünüz yetiyorsa, kudretiniz varsa Kur'an benzeri bir kitap, bir yapı ortaya koyun diyor. Bu meydan okumadan sonra ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ işte o Kur'an onda hiç şüphe yoktur diyor. Sonra da hüden lilmuttakîn o Kur'an takva sahiplerine hidayettir diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i her eline alıp okuyan ap açık olmasına rağmen onunla hidayete eremiyor. Nitekim binlerce, yüz binlerce işte doğu bilimi çalışan müsteşrikler, iman etmemiş olan kimseler Kur'an-ı Kerim'in üzerine çalışmalar yapmışlar, eserler vermişler, didik didik araştırmışlar. Birçok şeyi belki birçok Müslüman alimden daha iyi kavrayabilmişler ama hidayet onlara nasip olmamış. Niye? Çünkü hidayeti Cenab-ı Allah takvaya bağlamış. Nitekim takvayı da salih amelin bir semeresi olarak bizlere beyan etmiş. Mesela oruç tutunuz, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ umulur ki takvaya erişirsiniz diyor. Takva bir takım ibadetleri edep dairesinde yerine getirdikten sonra elde edebileceğimiz bir kıvamdır. Bu kıvam özü itibariyle Cenab-ı Allah'ın karşısında insanın haddini bilmesidir. Takva dediğimiz şey Cenab-ı Allah'a karşı sorumluluğunun, vazifesinin şuurunda ve idrakinde olmasıdır insanın. İşte bu insanlar Kur'an'dan hidayet bulurlar. Binaenaleyh Kur'an'ın apaçık olması insanın apaçık olmasıyla alakalıdır. Şöyle bir misal verirsem ümit ediyorum ki yanlış olmaz. Bugün elimizde işte radyolar var. Bu radyolar bir anten vasıtasıyla kısa dalgadan, orta dalgadan, uzak dalgadan yayınları çekiyorlar. Bu antenlerin, radyoların yayını çekebilmesi için bir vericinin güçlü olması lazım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i bir ana istasyon olarak gördüğümüzde, bir verici olarak gördüğümüzde bütün dünyaya, bütün kainata yayın yapıyor. Apaçık yayını var, çok berrak yayını var. Eşliğine onun yanında. Ama bu yayını alabilmek için alıcının da alıcılarının açık olması lazım ve kaliteli olması lazım. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim'in ap açık olması, gayet net ve anlaşılır olması herkesin alıcıları düzeyinde söz konusudur. Adamın kendisi kapalıysa, yani bir adam var gel diyorsun, ne diyorsun diyor. Ya gel işte ya bildiğin gel. Anlamıyor. Şimdi burada eğer bir kişinin anlama duygusu, idraki eğer zayıfsa, ona ne kadar siz açık bir ifadede bulunursanız bulunun, o maalesef o ifadeyi anlayamıyor. Hatta dahası bugün iletişimle ilgili diyorlar ki, işte bir mesaj atıyorsunuz, adam telefonla arıyor seni, diyor ki, ya diyor hocam bir mesaj atmışsın, mesajda ne diyorsun? Ya ne dediğim yazıyor ya orada. Yok yine insan onu kendi gibi bir insandan duymak istiyor. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim apaçık olmasına rağmen onu bir rol modelle modelleyebildiği için insanoğlu Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin varlığına ihtiyaç olmuş. Hazreti Peygamber Efendimiz Allah'tan aldığı vahyi Kur'an-ı Kerim'i insanlara aktarmış, açıklamış. Apaçıksa niye insana ihtiyaç var? Niye peygamber gönderdi? Çünkü peygamberin alıcıları açık olduğu için Allah'tan gelen bu mesajı çok net olarak alıp onu insanlara aktarabiliyor. Bir tür aktarıcı görevi de görüyor bu anlamda. Onun için ümmetin alimlerine ihtiyaç var. Bakın burada soruyu soran kardeşimiz iyi ki sormuş. Çok önemli bir husus var. Cenab-ı Rabbül Alemin Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ifadesiyle Allah diyor ilmi insanların göğüslerinden söküp çekerek almaz diyor. Ne yapar? Alimlerin ruhlarını kabzederek ilmi alır. Eğer ilim dediğiniz şey kitaplarda mevcut olan haliyle söz konusu olacak olsa alim ölsün. Onun ilmi kitaplarda devam ediyor. Oysa öyle olmuyor. İlim her gün daha fazla telifat verilmesine rağmen, her gün daha fazla kitap yayınlanmasına rağmen bakıyorsunuz geriye doğru gidiyor. Niye? materyaller mi eksik? Değil. Ama alıcıları güçlü olan, idrak kabiliyeti güçlü olan insanlar, alimler gittikçe insanlar artık cahilleri kendilerine önder edinmeye başlıyorlar. Hadisin tam metni şöyle: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْتَزِعُ الْعِلْمَ اِنْتِزَعًا وَلَاكِنْ يَقْبِضُهُ بِقَبْضِ الْعُلَمَا. Allah ilmi söküp çekerek almaz, ancak alimlerin ruhlarını kabzetmek suretiyle alır. Sonra alimler kalmayınca insanlar cahilleri önder edinirler, onlara sorarlar. O cahil önderler de onları sapıtırlar, kendileri de yoldan çıkarlar. Haliyle kitapların tek başına varlığı, her ne kadar apaçık, net bir ifadeyle yazılmış olsa da yeterli gelmiyor. O kitabı anlayacak, onu zamanın diline aktarabilecek, hani Akif'in dediği gibi asrın idrakine söyletmeliyiz diyor. Yani çağımızdaki insanların kavrayışlarına, idraklerine, anlayışlarına uygun bir formata, bir hale getirmeliyiz ki İnsanlar bundan istifade etsinler. Bundan dolayıdır ki ilim geleneği devam etmeli. Dizden dize, gözden göze, gönülden gönüle akış devam etmeli. Bununla ilgili bilmiyorum müsaadeniz olur mu? Cibril hadisini de Basri Hocam hatırlatmak isterim. Cebrail aleyhisselam geliyor. Hadis uzun da ama kardeşlerimiz onu hadis mecmualarından bulabilirler. Cibril hadisi diye geçiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne oturuyor, dizini dizine dayıyor, elini tahiyyattaki gibi uyluklarının üzerine koyuyor, pür edeple diz dize Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e sorular soruyor. İman nedir diyor, İslam nedir diyor, İhsan nedir diyor, kıyamet ne zaman kopacak diyor. Dolayısıyla bu etkileşim, canlı etkileşimin, bu o havada ne tür bir aktarım söz konusu oluyorsa o feyiz aktarımının canlı canlı olması lazım. Şimdi mesela la teşbih sahabe olmak için Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin meclisinde bulunmak lazım. Onunla göz göze gelmek lazım. Onunla göz göze gelmedikten sonra uzaktan uzağa görüşmek veya onun hadislerini dinlemekle insan sahabe olmuyor. Onun için bugün de evet teknik imkanlar genişledi, internet vasıtasıyla birçok araçla uzaktan eğitim söz konusu, ama diz dize eğitimin, göz göze eğitimin devam etmesi lazım. Çünkü kitapların anlaşılır olması, kitapların anlaşılabilecek bir dille yazılır olması bu hoca ihtiyacını bizden kaldırmıyor. Hocaya, rol modele ihtiyacımız var. Bundan dolayıdır ki o rol modellerin anladığı gibi anlayabiliyoruz. Yoksa biz bir kelimenin birden fazla manası var. O birden fazla manasından bir manaya takılıp bu doğrudur diye onun ardından gidebiliriz. Oysa bir hoca bize niye öyle düşünmemiz gerektiğini, niye bu yolu böyle gitmemiz gerektiğini izah edebilecek kudrete sahiptir. Bundan dolayıdır ki hocasız eğitim, eğitim değildir. Kitabın ne kadar açık olursa olsun hocadan müstağni bırakmayacağı bir hakikattir.
Evet hocam, Allah razı olsun. Efendim şimdi biraz günlük hayattan her zaman karşılaştığımız bir konu, sol elle yemek yemek haram mıdır diye soruyor bir dinleyicimiz.
Şimdi Müslüman sağ elle hayır işleri yapmaya memurdur. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz hayır işleri sağ tarafıyla yapmıştır. İnsanda biliyorsunuz el ve ayak olmak üzere, iki el iki ayak olmak üzere dört taraf derler Araplar. Yani bizde işte iki el iki ayak olmak üzere dört taraf bulunuyor, dört organ bulunuyor. Bunların ikisiyle yürüyoruz, ikisiyle de işte bir takım şeyleri elimize alıyoruz, bunlarla temasa geçiyoruz. İster ayak olsun, ister el olsun, eğer hayırla ilgili bir iş varsa bunu sağdan yapıyoruz. Mesela hayırlı bir ortama girecek olursak, işte sokaktan eve giriyorsun, ev sokağa göre daha hayırlıdır. Sağ ayakla eve gireriz. Evden sokağa çıkıyorsun, o zaman sol ayakla sokağa çıkarız. Niye? Hayırlı bir yerden daha ona nispetle kötü bir yere giriyoruz. Evin, apartmanın kapısından sokağın kapısına çıkıyoruz. Yine sol ayakla çıkarız. Efendim, sokaktan kapalı bir mekana giriyoruz. Sağ ayakla gireriz. Hasılı kelam, iyiden daha iyiye sağ ayakla, iyiden kötüye sol ayakla giriş yaparız. Elimizde de alırken ve verirken iyi şeyleri, güzel şeyleri sağ elle alır veririz. Hatta rahmetli anneciğim bu hususta çok dikkatli. Eğer çocuk bebekken sol elini belki daha rahat kullanabiliyor. Sol elini ağzına götürüyorsa hemen ona mani olur. Sağ elini tutturur, sol elini vücuduna bağlar. Çünkü çocukken nasıl insan alışıyorsa öyle devam ediyor. Binaenaleyh yiyecek de yeme de insanın gıda ihtiyacını karşılaması hayırlı bir iş olduğundan dolayı sağ elle yapılır. Suyu içerken sağ elle içeriz. Ama taharetlenme dediğimiz, yani insanın önden arkadan efendim vücudundaki fazlalıkların dışarıya çıkması durumunda temizlenmeyi, bu bölgeyle olan efendim temizlik ihtiyacımızı sol elimizde gideririz. Bundan dolayıdır ki sağla hayırlı olan işlere, sol ile nispeten hayırlı olmayan şeylere doğru bir kullanım kılavuzu, irşadı, rehberliği vardır. Kaldı ki özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yeme adabı ile ilgili bir gün terekesine bir delikanlıyı alıyor ve sana müsaaden olursa birkaç kelime öğreteyim mi diyor, birkaç cümle öğreteyim mi diyor. O da sevinirim ya Resulallah deyince söylediği nasihatlerden bir tanesi sağ elinle ye, kül bi yeminike ve kül mimma yelik ve önünden ye diye buyuruyor. Yani eskiden tabii ortaya tencere getiriliyor veya tepsi getiriliyor, herkes oradan yiyor. Bugünkü gibi efendim ülkemizdeki gibi herkese bir tabak, her yemek için ayrı bir tabak, çorbaya ayrı bir tabak, pilava ayrı bir tabak, ana yemeğe ayrı bir tabak, tatlıya ayrı bir tabak, hepsine ayrı çatal, kaşık vesaire filan, böyle bir lüks yok. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ortak yenilmesini tavsiye ediyor. Bir tabak üzerinde ne kadar çok el varsa diyor, o kadar daha hayırlıdır diyor. Dolayısıyla insanların yalnızlıktan kurtulmalarını, beraber olmalarını, yemeğin onları buluşturucu, birleştirici yönüne de dikkat çekiyor. İşte böyle bir ortamda önünden ye diyor. Yani tabağın önünden, tepsinin sana bakan tarafından ye. Karşı tarafta işte ne bileyim et gördüm, bilmem kıyma gördüm diye oraya uzanma. Bu tavsiyelerinden bir tanesi de sağ elle yenilmesi. Binaenaleyh buradan hareketle sağ elle yemek yemek bir sünnet olarak karşımıza çıkıyor. Ama insanın sağ elinde bir problem olabilir. Sol eliyle yiyemez mi? Yiyebilir. Yani sol elle yemek yemek haram değildir. Haram olması için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sol elle yersen şöyle cehenneme düşersin türünden kesin ve net rivayetleri bulunması lazım. Böyle rivayetler yok elimizde. Şu kadar var ki Kur'an-ı Kerim'de "La tec'alu du'a'ar rasulike du'a'i ba'dikum ba'da" ayetinin tefsirinde bazı alimlerimiz, yani peygamberin duasını birbirinize yaptığınız dua gibi zannetmeyin ayetinin tefsirinde Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin duasının ve bedduasının mutlak surette tutacağı, bunu birbirinize yaptığınız dua ve beddualarla karıştırmayın. Bunun tefsirinde bazı alimlerimiz Hazreti Peygamber Efendimiz bir delikanlıya, sol eliyle yemek yiyen bir delikanlıya sağ elinle ye deyince, bu tenbihten, bu ikazdan delikanlı rahatsız olmuş, yapamıyorum demiş. Yani sağ elle yemek yiyemiyorum anlamına. Efendimiz de madem öyle yapamayasın demiş rivayete göre. Bundan dolayı da adamcağız işte sağ eliyle kullanamaz hale, onunla yiyemez hale gelmiş. Şimdi buradan hareketle sağ elle yemeyip de sol elle yemenin çok büyük bir günah olduğunu iddia etmek doğru değil. Burada eğer bu rivayet doğruysa, buradaki problem olan Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesine adamın yersiz yere itirazıdır. Şimdi bizim Hazreti Peygamber Efendimizin hadislerine bakışımızla sahabenin Hazreti Peygamber'in hadisine bakışı birbirinden farklı. Niye farklı? Biz acaba Hazreti Peygamber bunu söyledi mi söylemedi mi diye araştırıyoruz. Ondan sonra hadisle ilgili bir kanaate varıyoruz. Ama sahabe efendilerimiz Hazreti Peygamber Efendimiz'den duydukları bir şeyi bunu peygamber söyledi mi söylemedi mi diye bir değerlendirmeye tutma durumları söz konusu değil. Peygamber söylemişse yapacaksın. Peygamberin yap dediğini yapmak durumundayız. Ona bir bahane üretmek, yok şöyleydi yok böyleydi diye bir şey söylemek haddimize değil. Bundan dolayı sol elle yemeği özellikle de kültürel olarak bizler çok ağır bir günah olarak telakki ediyoruz ama öyle değil. Yani evet sağ elle yememiz gerekir. Sol el dediğim gibi bir takım tırnak içerisinde pis işler için kullanılan bir eldir. İkisi de Cenab-ı Allah'ın yarattığı ellerdir. Bizim için çok önemlidir. Ama söz gelimi mesela dışarıda bir yemek yemen gerekti. Bir elinle işte ayranı tutuyorsun, bir elinle de ekmeği tutuyorsun. Şimdi ekmeği bırakacaksın, ayranı alacaksın. Bu gibi durumlarda efendim sağ elinle ekmeği tutarsın, sol elinle de ayranı tutarsın. Eğer bir sehpa vesaire filan bir kenar, bir duvar bırakıp da alabileceğin bir yer yoksa böyle yaparsın, yersin. Yani bu çok da büyütülecek bir şey değil. Ama sağ elle yemeği sünnete muhalefet olsun diye biri terk ederse, yani hani şimdi kültürel bir mesele var. Biliyorsunuz biz maalesef ülkemizde kültürel iktidar batının elinde bir iktidar. Bugün sofra adabı denildiğinde, efendim yeme içme adabı denildiğinde çatal sol elle tutulur, bıçak sağ elle tutulur, sol elle yersin türünden bir takım şeyler var. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetine muhalefet olsun diye, Müslümanlıkla ilgili her şeyden uzak olmak için, gavurluğun her şeyini hoş karşılamak için bir adam sol elle yemeği içmeyi tercih ediyorsa bunun imanından da şüphe edilir. Ama öyle değil de efendim sağ elinde bir ağrı var, sağ eli başka bir şeyle meşgul vesaire, sol elle yemesinde bir sakınca var mı? Doğru bir davranış değil. Mekruh olarak görüyoruz. Tenzihen mekruh olarak görüyoruz. Ama yaptığında da eğer bir cevabı varsa sağ elle diye yemiyorsun diye buna da denilebilecek çok bir şey yok Basri Hocam.
Hocam teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen sorularla. Değerli hocam, dinleyicimiz şöyle yazmış. Oğlum tip 1 diyabet hastası, her yemek öncesinde ve sonrasında parmağını delerek şeker ölçümü yapması gerekiyor. Ancak şeker ölçümüyle ilgili yeni bir cihaz çıkmış. Kola yapıştırılıyor ve 14 gün boyunca kolda kalarak düzenli şeker ölçüp telefonla bildirim gönderiyor. 14 gün boyunca cihazın koldan çıkmaması gerekiyor. Sonra bir yenisiyle değiştiriliyor. Bu cihazın kullanımı normal abdeste ve gusül abdestine mani midir? Bu konuda kesin bir hüküm var mı diye soruyor.
Şimdi tabii dinimiz bize hayatımızı kolaylaştırıcı şekilde davranmamızı emrediyor. Şöyle ki asıl olan sürdürülebilir, sürekli bir ibadet halini yakalayabilmektir. Bunun için de bizim ilk vazifemiz hayatımızı devam ettirmektir. Sağlığımızı korumaktır. Dolayısıyla bugün işte çok yoğun ibadet yaptın da ertesi gün yatağa düştün, yatak yorgan, hareket edemez hale geldin. Böyle bir ibadet modelini dinimiz bize emretmiyor. Hatta böyle bir ibadete soyunan kimseleri uyarıyor, ikaz ediyor. Çünkü asıl olan sağlıklı bir şekilde ölünceye kadar ibadet hayatımıza devam etmek. Şeker hastalığı da bildiğim kadarıyla çok önemli yaralar geride bırakabilen bir hastalık. Kontrol altında tutulması lazım. Özellikle de tip 1 diyabet hastalığı çok riskli faktörler içerebiliyor. Dediği gibi kardeşimizin işte yemesini içmesini kontrol etmesi gerekiyor. Bu insülin direnci, vücudun insülin salgılayıp salgılamaması meselesi çok teferruatlı bir mesele. Şöyle ki bilebildiğim kadarıyla siz insülin kullanıyorsunuz, işte şu doz insülin alıyorsunuz. Bu o anda doktorların insülin derecesini ayarlarken ki sizin vücut verilerinize göre tespit ettikleri bir doz ayarı. Ama eğer siz işte o gün veya birkaç gün böyle tatlı bir şey yemediniz, glütensiz beslendiniz, doğal olarak vücut kendi kendine şekeri düşürdü. Bir de bunun üzerine insülin aldığınızda bu sefer hepten şekeriniz eksiye doğru gidiyor ve şeker komasına giriyorsunuz. Bu çok daha tehlikeli bir durum. Eğer birkaç gün efendim glikozlu beslenmişseniz o zaman aldığınız insülin dozu yeterli değil. Bundan dolayıdır ki yemekten önce ve yemekten sonra ölçüyorsunuz. Ona göre insülininizi ayarlıyorsunuz. Bu hakikaten çok zahmetli bir şey. Özellikle de gençlerde bir takım sıkıntılara sebebiyet veriyor. Şimdi bununla ilgili biraz daha teknik ilerlemiş ve işte omuza bildiğim kadarıyla bir cihaz yerleştiriyor veya baldıra bir cihaz yerleştiriliyor. Akıllı telefonlarla da senkronize halinde olduğu için yemek yemeye başlamadan önce vücudunuzdaki şekerin ne kadar olduğunu görüyorsunuz. Ona göre yemeğinizi ayarlıyorsunuz. Yemekten sonra da görüyorsunuz. Eğer insülin almanız gerekiyorsa dozunu ona göre ayarlıyorsunuz. Dolayısıyla bu sağlık açısından gerekli olan bir durum. Böyle bir sağlık sorununa önemli ve faydalı bir cevabı varsa bu kullandığımız aletin, bunu kullanmamız gerekir. Çünkü işte günde biraz da sık besleniyorlar bildiğim kadarıyla bu tür diyabet hastaları. Günde işte 5 öğün yemek yiyor. Öncesinde ve sonrasında 10 defa iğne olması hakikaten bir insanın yani moralini de bozacak, psikolojisini de alt üst edecek bir şey. Buna karşılık böyle bir çözüm ile rahatlıyor. Dinimizde kolaylığı tercih ediyor ve kolaylıktan yana bize bir duruş sergilememizi emrediyor. Binaenaleyh böyle bir tıbbi gerekçeye binaen vücuda takılan bu tür aparatlar gusüle mani olmazlar. Eğer suya temasında bir sıkıntı yoksa üzerinden suyu akıtırız, devam ederiz. Eğer suya teması sıkıntılı ise o zaman o çevreyi kuru tutmak suretiyle banyo ihtiyacımızı karşılarız. Kaldı ki bu vücutta abdest azalarının dışına genelde takılıyor. Omuzdu, baldırdır vesaire filan veya kaba bölgeler, karın bölgesi buralara takılıyor. Bunlarla zaten abdestle bir alakası, bir ilişkisi yok. Onlar kendi içerisinde de kan alışverişini yaptığı için dışarıya çıkan bir kan söz konusu olmadığından dolayı abdesti bozması da söz konusu değil. Kardeşimiz de bunu kullanabilir. Cenab-ı Allah hayırlı şifalar ihsan eylesin. Şeker hastalığı yeri gelmişken söyleyeyim, şükür hastalığı olarak da nitelendiriliyor. Çünkü şekeri olan kimseler dikkatli bir hayat yaşıyorlar. Düzenli, intizamlı yediklerine, içtiklerine dikkat ediyorlar. Böylelikle de daha sağlıklı bir hayat sürebiliyorlar. Ama şekere dikkat etmezse o zaman işte o şükür yerine şirke kadar adamı Allah muhafaza etsin götürebiliyor. Cenab-ı Allah hayırlı şifalar ihsan eylesin.
Amin hocam, Allah razı olsun. Efendim şimdi başka bir soru şöyle. Hulül, Allah'ın varlığa tecelli etmesi İslam'a uygun mudur diye soruluyor.
Şimdi hulülle tecelli farklı şeyler. Hulül bir şeyin içerisine girmek, onun mahiyetine bürünmek anlamına geliyor. Tecelli ise işte orada Allah'ın nimetlerinden bir nimetin görünmesi anlamına geliyor. Şöyle düşünün, işte dışarıda bir ışık var. Işık sizin bulunduğunuz yere yansıyor ve sizdeki efendim güzellik ortaya çıkıyor veya ışık ambiyansını güzel tutturduğunuzda fotoğraf daha kaliteli çıkıyor diye düşünün. Cenab-ı Allah kulunu çok özene bezene yaratmış. İnsanoğlu diğer mahlukattan farklı olarak çok özel surette yaratılmış bir varlıktır. Ve Cenab-ı Allah'ın sıfatlarını insan taşır. Şöyle ki Allah rahimdir, rahmandır. İnsanda da merhamet duygusu aranır. Binaenaleyh eğer bir insanda merhamet duygusu normalin üstüne çıkmışsa burada Allah'ın rahmet tecellileri ortaya çıkmıştır denilir. Bundan dolayıdır ki bakarsanız Allah dostları, büyük insanlar kimselerin semtine uğramadığı garibanların yanında olmayı tercih ederler. Çünkü böylelikle Allah'ın rahmet sıfatı onlarda tecelli etmiş olur. Bu Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlanabilme meselesi. Allah'ın işte bir sürü sıfatı vardır. adil olması, ilim alim olması, basir olması, rahim olması, bütün bu sıfatların kulda bir kıvam kazanmasına Cenab-ı Allah'ın o kula tecellisi, o sıfatın tecellisi denir. Eğer kul hakikaten bütün bu ilahi sıfatların yansımasını üzerinde taşıyorsa, o zaman orada bir külli tecelli söz konusu olur. Yani Cenab-ı Allah'ın kulu, Allah'ın murad ettiği bir kul mahiyetine dönüşür. Nitekim bir hadisi kutsi'de Cenab-ı Allah, kulum bana nafilelerle o kadar yaklaşır ki ben onun gören gözü, duyan kulağı, efendim yürüyen ayağı, tutan eli olurum diyor. Bu hadisi şerif aslında tam da bu tecelliyi ifade ediyor. Yani kul Allah'ın razı olduğu şeyleri yapar hale gelir. Her şeyde Allah'ın rızasını arar hale gelir. Adeta Cenab-ı Allah'tan kendisine bir işaret bekler, ona göre yapar. Gözünü Allah'ın razı olduğu yerlere çevirir. Kulağını Allah'ın razı olduğu şeylere yöneltir. Binaenaleyh böylelikle kul ilahi tecellilere mazhar olur. Yoksa bir kulun, bu tabi insanda anlık şeylerdirler bunlar. Yani bir insan sürekli olarak o rahmet tecellilerini kaldıramaz. Çünkü gelir biri bir nadanlık yapar, ona karşı bir cevap verir, o dengeyi bozar. Onun için tasavvufta denilmiştir ki ilk ders incitmeyeceksin, son derste incinmeyeceksin. Bu incinmeme meselesi kolay bir mesele değildir. İşte bu incinmemek için esbabı görebilmek lazım. Yani bu adam geldi bana bir tokat attı ama bu tokatı ben hak ettim de mi bunu bana attı? Belki bu adama bir şey yapmadım ben ama acaba başka yerde bir kusurum, bir kabahatim var mıydı da Cenab-ı Allah geldi bu adam eliyle bana bir tokat vurdurttu. Bütün bu meselelerde en temel nokta kişinin istikametini muhafaza etmesidir. İstikametini muhafaza eden insan Allah'ın murad ettiği insan tipini, insanı kamil tipini ortaya koyacağı için onda ilahi tecelliler zuhur eder, görünür. Bu da çok tabii bir şeydir. Nihayetinde Kur'an'ı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ahlakı olarak Hazreti Ayşe validemiz bize söylüyor. Hazreti Peygamber'in ahlakı nedir diye sorulduğunda Kur'an'ı okumuyor musunuz diyor. Kâne hulukuhul Kur'an, peygamberin ahlakı Kur'an'dı diyor. Yani Cenab-ı Allah Kur'an'da nasıl bir Müslüman tasvir ediyorsa Hazreti Peygamber o Müslüman tipini teşkil ediyordu. Böylelikle ilahi tecellilerin hepsi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'de görünüyordu. Bunun anlamı şu: sevdiğinde Allah için sever, kızdığında Allah için kızar. Yani kendisi için değil, Allah için kızılması gereken yerde kızar. Burada işte Cenab-ı Allah'ın gadab tecellisi tahakkuk eder. Yani sevdiği yerde de Allah için sever, burada da Cenab-ı Allah'ın muhabbet tecellisi tahakkuk eder. Mesela budur. Yoksa bunun haricinde İmam Rabbani Hazretleri'nin şöyle güzel bir misali var. Cenab-ı Allah'ın diyor en büyük tecellilerinden bir tanesi güneştir diyor. Güneş her gün sabah diyor bütün dünyayı aydınlatır diyor. Fakat bu tecelli herkesin gördüğü bir tecelli olduğu için insanlar onu değil de böyle kendilerine ait bir tecelli beklerler. Böyle bir ışık böyle gözümün önüne çarpsın diye beklerler. Halbuki en büyük tecelliden gafil olurlar. Dolayısıyla böyle insanın kendine ait bir şey beklemesi o çok istisnai bir hal olabilir. Hal yani anlık bir durumdur. Birden şöyle elini kaldırır. Allah için affetmek lazım gelir der, elini indirir. İşte orada bir Allah'ın afuv sıfatının tecellisi zuhura gelmiştir. Eğer bu sürekli ise onda o tecelli süreklidir. Anlıksa anlıktır. Dolayısıyla bunu başka yönlere, başka yerlere çekmenin, istisnai, olağanüstü özellikleri bunun ardında aramanın bir anlamı yok. Müslüman insan, Cenab-ı Allah'la beraber olan insandır. Her an Allah'ın rızasını arayan insandır. İşte o arayışta bazen bir şimşek gibi insanın zihnine bir hakikat zuhur eder. Onun peşine gitmesi, o şimşeğin çakması, tecellinin vuku bulmasıdır.
Değerli hocam, diğer bir soru şöyle. özel ilimler var mıdır? Ledün ilmi var mıdır diye soruyor dinleyicimiz.
Özel ilimler vardır tabii. Ledün ilmi de vardır. Bizim bu özel ilimlerin mahiyetini bilmiyor olmamız veya bizim ondan nasip almamış olmamız onun yokluğunu gerektirmez. Yani şöyle bir şey, bizim bilmediğimiz bir şey yok manasına gelmiyor. Dolayısıyla Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Musa Aleyhisselam'la Hıdır Aleyhisselam'ın buluşmasını bize anlatıyor. Hızır Aleyhisselam zahiri şeriatı temsil eden yeryüzünün en bilgili insanıydı. Cenab-ı Allah onu yeryüzünün farklı açıdan en bilgili insanı olan Hızır Aleyhisselam'la buluşturdu. Yani Musa Aleyhisselam'ın ilmi zahiri ilimdi ama Hızır Aleyhisselam'a verilen "Allemnahu min ledunna ilma" kendi katımızdan ona bir ilim öğrettik diyordu. İşte min ledunna'dan, ledunna'dan, ledun ilmi deniyor. Yani Allah katından doğrudan gelen bir ilimdir bu. Bununla ilgili bir şey vardır, bir atasözü. Emseytü kürdüyen fe asbahtu arabiyye. Bir gece diyor, cahil olarak yattım, sabah diyor, alim olarak kalktım. Yani bir ilmi ledün hasıl oldu. Cenab-ı Allah hususi olarak bir bilgi lütfetti. Az önce işte sorduğunuz bir soruda bir kutsi hadisi okuduk. Yani Cenab-ı Allah'ın yakın kulları, nafilelerle kulum bana yaklaşır diyor. Ben onun diyor konuşan lisanı olurum diyor. Yani kişi Allah'ın murad ettiği kul kıvamına girdi mi artık onun söylediği sözler Allah'ı razı edecek sözler olur. Binaenaleyh takva ile ilim arasında muazzam bir irtibat vardır. Şöyle ki Cenab-ı Allah vettakullah ve yuallimukumullah diyor. Takvalı olun, Allah'a karşı haddinizi, hududunuzu, sorumluluğunuzu bilin, Allah size öğretsin diyor. Buradan da anlıyoruz ki ilmin bir kalemle, kağıtla, hocayla, mektepte, medreseyle tahsil edilen yönü var. Bir de bu zahiri ilmin amele dönüşmesi, yani pratiğe dökülmesi ve bu pratiğin de ihlasla, takvayla perçinleşmesi durumunda Cenab-ı Allah bu kuluna kendi katından kalemle, kağıtla öğretilmeyen, öğrenilmeyen bir ilim, bir basiret lütfediyor. Öyle ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam اِتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللّٰهِ Müminin firasetinden, ön sezgisinden dikkatli olun. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar diyor. Yani Cenab-ı Allah'a yakınlaşmış olan bir kul, Allah'a dost olmuş olan bir kul, Allah'ın arzusu, iradesi hilafına bir şeyi söylemez. Bundan dolayıdır ki insan bazen böyle müşkile düştüğü meselelerde Allah dostu olduğuna inandığı bir zata müracaat etmeli ve onun ilk söylediğine de tabi olmalı. Çünkü ilk akla gelen Rahmanidir. Rüya tabirinde de böyledir. Yani bildiğiniz, sevdiğiniz, sizi tanıyan, bilen bir bilgili zata, bir alime rüyanızı anlattığınızda onun ilk aklına gelip yorumladığı sizin rüyanızın yorumudur. Ondan sonra ama öyleydi, ama böyleydi diye iş uzadıkça o asıl muhtevanın dışına çıkılmış olur. Burada da Cenab-ı Allah bir kıvam kazanmış olan mümin kulunun kalbine bir takım sunuhatlar, bir takım ilhamlarda bulunur. İşte buna ledün ilmi diyoruz. Bu noktada rüya tabiri de böyle bir ilimdir. Özel bir ilimdir. Herkes rüya tabir edemez. Ama herkes rüya tabiricisiyim diye ortaya çıkar. Bunun hangisinin hakikat olup hangisinin olmadığını bilemiyoruz. Diğer bir mesele de bazı ilimler zaman içerisinde kaybolmuş gitmiş olabilirler. Yani bir takım dönemlerde bir takım ilimler çok öndeydi, ileriydi. Mesela İsa Aleyhisselam döneminde tıp ilmi çok ilerideydi. Çok özel bir durumu vardı. O kadar ki insanların yapamadıkları sadece efendim ölüyü diriltmekti. İşte İsa Aleyhisselam'a ölüyü diriltme mucizesi verildi. Silme kör dediğimiz, yani göz çukuru olmayan kimselerin görme duyularının geri verilmesiydi. İsa Aleyhisselam'a bu mucize verildi. O günkü tıp bunu yapamıyordu. Yani adamın hiç göz kapağı yok, göz bebeği yok, gözü yok, göz çukuru yok. İsa Aleyhisselam bunu mucize olarak yapabildi. Diğer taraftan yine abras dedikleri bir tür cilt hastalığına o gün şifa bulunamıyordu. İsa Aleyhisselam bunun şifasını buldu. Bugüne bakıldığında tıbbın çözemediği binlerce problem var, arıza var. Demek ki İsa Aleyhisselam dönemindeki tıp ilmi bugünden çok çok çok daha ileride bir düzeydeydi. Buradan da anlıyoruz ki bir takım özel ilimler dönem dönem insanlığın hizmetine verilmiş, sonra unutulmuş. Bu ilimlerden bazıları hala bazı kimselerde devam ediyor olabilir. Mesela duyuyoruz, biyoenerji var deniyor birinde. İşte efendim yıldırım çarpması sonucu kendinden geçmiş, 2-3 gün sonra kendine gelmiş ve o yıldırımdan özel bir durum söz konusu olmuş. Bunların mahiyetini bilmiyoruz diye, kendisini bilmiyoruz diye bunları inkar etmenin bir alemi yok. Bizim bildiklerimizden ibaret değil dünyadaki bilim. Bilemediğimiz şeyleri inkar etmek doğru bir şey değil. Ama bunun testini yapabilmek de her zaman kolay değil. Dolayısıyla dikkatli olmak lazım ve Cenab-ı Allah'a iltica edip, Ya Rabbi bilmediğimiz şeyleri bize öğret, unuttuklarımızı bize hatırlat diye Efendimizin duasını tekrar etmek lazım.
Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi bugünlük son sorumuz şöyle. Hazreti Ömer Efendimiz Kur'an'a muhalefet etmiş midir?
Hazreti Ömer Efendimiz Kur'an'a muhalefet etmiş olsa bir defa o Hazreti Ömer olmaz. Eğer öyle bir şey olmuş olsa İslam ümmeti onun peşinden gitmezlerdi. Nitekim meşhur bir kıssadır. İşte ben diyor Allah'a itaat ettiğim sürece siz bana itaat edin. Eğer Allah'a itaati, Kur'an'a itaati bırakırsam bana karşı gelmekte serbestsiniz. Biri kalkıp diyor ki eğer diyor Allah'ın kitabından şu kadar bir kıl kadar sapacak olsan kılıçlarımızla seni düzeltiriz diyor. Elhamdülillah diyor. Cenab-ı Allah bana böyle bir ümmet, böyle bir vatandaş kitlesi nasip etti diyor. Hazreti Ömer Efendimiz Kur'an'ın ruhuna vakıf olan bir insandır. Kur'an'ın lafzına takılıp kalan bazı kimseler var. Bunlara biz zahiri diyoruz. Bunların biraz daha aşırıya gidenlerine haşviye deniliyor. Bunlar mesela Kur'an-ı Kerim'de diyor ki kim bu dünyada âmâ ise ahirette de âmâdır. Dolayısıyla bu hesaba göre dünyada kör olanların ahirette de kör olması lazım. Oysa âmâ kelimesi burada kim bu dünyada hakikatleri göremiyorsa ahirette de göremeyecek anlamındadır. Yoksa kafa gözü demek değildir. Nitekim bir başka ayeti kerimede de اِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ Âmâ olan kafa gözleri değil gönül gözleridir diyor. Binaenaleyh işte bir ayetteki bu lafzi manaya takılıp da bütün körleri cennetten mahrum etmeyi türünden Kur'an'a lafızcı bakışla bakanlar o zaman Hazreti Ömer Efendimiz'i bir takım noktalarda Kur'an'a aykırı davranmakla suçlayabilirler. Haşa öyle bir şey Hazreti Ömer Efendimiz'den de sahabe efendilerimizden de sudur etmez. Çünkü böyle bir şey adamı dinden imandan çıkartır. Ama Hazreti Ömer'in yaptığı nedir? Hazreti Ömer Kur'an'ın ruhuna uygun hareket etmiştir. Mesela arazilerin bir yerde bir savaş oldu. İslam orduları bir yeri fethetti. O fethedilen arazilerin fetih ordusuna dağıtılması lazım. Fakat istişareler neticesinde Irak arazilerinin, Mezopotamya arazilerinin, o verimli arazilerin orduya dağıtılması durumunda iki temel tehlike ortaya çıktığı görüldü. Bunlardan bir tanesi artık askerlerin cihadı bırakacağı, ikincisinin de artık toprakların belli bir kişilerin elinde kalacağı. Bundan dolayıdır ki toprakları onların arasında dağıtmak yerine onlara o topraklardan gelen vergilerle maaşlar bağlattı ve böylelikle Hazreti Ömer Efendimiz bütün İslam tebaasına vergi bağlayan kişi unvanını kazanmış oldu. Doğrudan onların arasına dağıtmak yerine biraz daha ruhuna uygun bir şekilde gelen gelirleri onların arasında dağıtmayı tercih etti. Böylelikle hem İslam'ın devamlılığını sağlamış oldu. Hem de bu ordularla daha yeni fetihler yapılmasının önünü açmış oldu. Diğer taraftan Kur'an-ı Kerim müellefe-i kulüp denilen kalbi İslam'a ısındırılan kimselere zekattan pay verileceğini bizlere bildiriyor. Hazreti Ömer Efendimiz de bu sınıftan zekattan pay almaya gelen bazı kimselere şu soruyu sordu. Sizin hala kalpleriniz İslam'a ısınmadı mı dedi. Yani 3 sene 5 sene aldınız hala kalbiniz İslam'a ısınmadı mı? Bu nasıl bir kalp? Eğer ısınmayacaksa biz kılıçlarımızla artık ısıtırız. Niye? Çünkü İslam'ın zayıf olduğu dönemde bu kimselerin yardımına, desteğine, taraftar olmalarına ihtiyaç vardı. Ama artık İslam'ın izzeti bütün yeryüzüne yayılınca herkesin haddini bilmesi gerektiğini söyledi Hazreti Ömer Efendimiz. Bunlar ayrı bahisler ama şu bir gerçek ki Hazreti Ömer Kur'an'ı eğer anlamamışsa Kur'an'ı kimse anlamamıştır. Eğer Hazreti Ömer Kur'an'a muhalefet etmişse o zaman onun Hazreti Ömer olarak kalması mümkün değildir. Vesselam.
Allah razı olsun efendim. Teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü İlmihal Saati programını böylece tamamlamış olduk. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.